Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 425. 20. kaset A yüzü. Kuzeyliler Akdeniz'de. İngilizler. Daha önce de anlatıldığı gibi en azından 15. yüzyıl başlarından itibaren Flandır'da ve İngiltere'de üretilen yünlüler yalnız Akdeniz üzerinden değil, Antwerp, Lviv ve sonra Osmanlı toprakları yoluyla da Levant'a ulaşıyordu. Yakın Doğu ürünlerinin İngiltere'ye getirilmesinde başlıca aracılık rolü ise 1580'e değin Venedik ve Cenovalılara aitti. Her yıl 5-6 büyük tekne Kefalonia, Zenta ve Girit'ten kuzeye şarap ve kuş üzümü taşıyor, sonra İtalyan yünlü dokuma sanayilerinin gerek duyduğu yünler ile Yakın Doğu'da satılacak kalay, kurşun ve karz yağları yükleyip geri geliyordu. Ancak tek tük kayıttan İngiliz tüccarın daha 1446 gibi çok erken bir tarihte Levant ile doğrudan baştan bağlantı kurmuş olduklarını anlıyoruz. Hakluyt'a bakılırsa 16. yüzyıl başlarında İngiliz gemileri Trablus, Şam ve Beyrut'a vuruyor, Sakız'dan Türk ve İran malları alıyordu. 1518'de 8. Henry, Sakız'da oturan bir İtalyanı adaya İngiliz konsolosu atamıştı. 1534-35'te bir gemi, baharat, Yunan şarapları ve zeytinyağının yanı sıra ipekli kumaş, tiftik, ravent ve pamuk ile Türk halı ve kilimleri de yüklemiş olarak İngiltere'ye dönmüştü. Türkiye ticaretine ilişkin 1578 yılına ya da belki biraz öncesine ait bir rapor, İngilizlerin kendi ürünlerini yabancıların eline geçmeden bizzat satıp azami kar elde etmelerini, öte yandan Türkiye'den gerek İngiltere'ye gerekse Avrupa'nın diğer köşelerine İngiltere'yi zenginleştirecek mallar taşımalarını öneriyordu. Batı'da ulusal monarşilerin ekonomilerine merkantilizmin yön vermeye başladığı 16. yüzyıl ortalarından itibaren kendi yünlü kumaşlarının zaten o kadar önemli bir rol oynadığı şu Doğu-Batı ticaretinin kazancına İngiltere'nin ortak olmaya çalıştığı çok açıktır. Bu yeni ruh ve zihniyet İngiliz denizci ve tacirlerinin hatta bizzat kraliçenin İngiltere'yi az gelişmiş bir ülke olmaktan çıkarıp dünya pazarlarında genişlemeye hazır bir sanayi ülkesi haline getiren maceralarının Hakluyt tarafından öykülendirilişinde açıkça görülebilir. Aslında bu ticarette İngiliz gemi taşımacılığının 1552-1570 döneminde sönmeye yüz tutmuş olduğu yolunda bir görüş vardır. Bu bağlamda İngilizlerin o sırada hem çok kolay ulaşabildikleri hem de doğu imtiyasının bol olduğu Antwerp'i tercih ettikleri söylenmektedir. Ancak Levant ile ticari ilişki içinde olan İngiliz tüccarın 1552'den sonra bile faaliyetlerine tamamen son vermedikleri kaydedilmelidir. Bazı veriler 1560-1580 yıllarında İngiliz tüccarın Levant'tan baharat ithalini Venedik ve Fransız gemileriyle sürdürdüklerine, Londra'daki İtalyan tüccarında yakın doğudan getirttikleri baharat, boya gibi maddeler ile ipek, şap ve pamuk gibi malların ticaretini sürdürdüklerine işaret etmektedir. İtalyanlar buna karşılık Londra'dan esas olarak İngiliz karz yağları satın alıp ihraç ediyorlardı. Nitekim 1560'lar ve 70'lerde İranlı Ermeni tüccarın Halep ile Trablus Şam'dan İngiliz kumaşları, özellikle de karz yağlar aldığını görüyoruz. Ancak şurası da kesindir ki İngiliz tekneleri 20 yıllık bir gerilemenin ardından asıl 1573'te Akdeniz'de tekrar ve bütün güçleriyle sahneye çıktılar. Bu değişikliğin nedeni 1570-73 Osmanlı-Venedik Savaşı sırasında Yakın Doğu ile İngiltere arasındaki trafiği eskisi gibi sürdüremeyen Venediklilerin tarafsız İngiliz gemilerine başvurmalarıydı. Osmanlıların o zamana değin İngiliz ithalat ve ihracatının başlıca transit merkezi olan Sakız Adası'nı 1566'da doğrudan egemenlikleri altına almalarının ardından İngilizlerin Osmanlı Türkiye'si ile ticareti sürdürebilmek için bir kapitülasyon edinmeleri zorunlu olmuştu. 17. yüzyılda ise artık kapitülasyon sahibi olarak İngilizler Sakız yerine Anakara üzerindeki İzmir'i Yakın Doğu ticaretlerinin merkezi haline getirdiler. Böylece İzmir, Küçük Asya ve İran ile ticaretin en işlek kanalı konumuna yerleşti. 1570'li yıllar gerek Akdeniz gerekse Antwerp-Lviv yollarının hem Kuzey Protestanlığına ve hem de Osmanlı Müslümanlığına karşı bir Katolik saldırısının başını çeken İspanya Kralı II. Filip'in (parantez içinde Felipe'nin) kontrolüne girdiği yıllardı. Oysa aslında İnebahtı'daki Osmanlı bozgunu 1571 ve Antwerp'in düşüşü 1572, Kuzey ülkeleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin tarihinde yeni bir çağın başladığını belirleyen dönüm noktalarıydı. 1576'da Felemenk'teki asilere karşı girişilen İspanyol bastırma harekatı, Doğu emtiyasının büyük antreposu ve gerek Avrupa'ya gerek Asya'ya dönük İngiliz kumaş ihracatının transit merkezi olan Antwerp'in yıkımı oldu. Bundan birkaç yıl önce de Fransa 1572'deki Aziz Barthélemy yortusu katliamı sonucu gerici Katolik önderliğinin kontrolü altına düşmüştü. Ardından 2. Philip 1580'de Portekiz'i ilhak etmek suretiyle bütün Portekiz kolonilerinin de efendisi olmuştu. Dolayısıyla İngiliz tüccar artık yepyeni siyasi koşullarda tekrar Levant'ta boy gösteriyordu. Sayfa 427. İngiliz-Osmanlı yakınlaşması 1571-1580. Osmanlı Sultanı'nın tam da 1569'da o zaman Venedik'e ait olan Kıbrıs'a saldırmaya hazırlandığı bir sırada Batı ülkelerine kapitülasyonlar tanımaya meyletmesi hiç de bir tesadüf değildi. Venediklilerinki kadar kapsamlı kapitülasyonlara kavuşan ilk Batı ülkesi Fransa oldu. Dipnot. İlk kapitülasyonlar diye bilinen belge için bakınız sayfa 243-244. 1571'deki İnebahtı felaketinin ardından Venedik-İspanya Papalık İttifakı Osmanlı İmparatorluğu'nun doğrudan doğruya varlığını tehdit eder hale geldiğinde Osmanlıların batıya yaklaşma duydukları ilgisi artık yaşamsal bir politikaya dönüştü. Ayrıca Baba Ali, Venedik ekonomisine ölümcül bir darbe indirme planının yanı sıra İngiliz kalayı, çeliği ve kurşunu gibi kritik önemdeki malları edinmek için de Kuzeylilerle doğrudan ticaret yapabilmeyi arzuluyordu. Yeri gelmişken Osmanlı yönetiminin Fransızlar, Raguzalılar ve Marano Yahudileri aracılığıyla batıdaki önemli siyasi gelişmeleri yakından izleyebildiğini hatırlatalım. Osmanlılar, İngiliz ve Hollandalıların Filip'e karşı giriştikleri ölüm kalım mücadelesinin İspanyol donanmasının Akdeniz'de Osmanlılara karşı bir tehlike oluşturmasını önlediğinin de herhalde farkındaydılar. Bu durum Osmanlılar ile Kuzeyliler arasında fiili bir işbirliği anlamına geliyordu. Nitekim Kuzeyliler 1580'li yıllarda tekrar Akdeniz'e girdiklerinde İngiliz korsanlarının Kuzey Afrika, Arnavutluk ve Mora'daki Osmanlı limanlarını hem üs hem de Katolik devletlerden yağmaladıkları ganaim için pazar edinmelerine izin verildi. Hatta kendi hükümetlerinin onayıyla faaliyet gösteren bazı İngiliz korsanları Cezayir Türk korsanlarına katılıp onların Atlas Okyanusu'nda giriştiği harekata öncülük ettiler. Akdeniz'deki Venedik kadırgaları çok sayıda tunç ve demir toplarla donanmış ağır silahlı İngiliz Bretonileri için kolay hedefler oluşturuyordu. Yeni gelenlerin Venedik ve müttefiklerine karşı sağladığı deniz üstünlüğü ve temsil ettiği potansiyel Osmanlıların da gözünden kaçmamıştı. Akdeniz'in Kuzey Atlantik kökenli gemilerce istilası bu denizin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve bölgenin ekonomik yaşantısının her boyutunu derinden etkileyecektir. Aralarındaki yakınlaşmanın ilk aşamasında gerek İngiliz gerekse Osmanlı yönetimleri öncelikle İspanyol hegemonyasına karşı sağlayabilecekleri siyasi askeri avantajlarla ilgili gibiydiler. Olayların seyri İngiltere'nin 1570'li yıllarda niçin sultana yaranmaya çalıştığını apaçık gösteriyordu. Antwerp'in uğradığı felaketle birlikte İspanya'nın Portekiz'i ve Portekiz sömürge imparatorluğunu ilhak etmesi İngiltere'yi dünya deniz ticaret yollarından dışlıyor. Bu da İngiliz ticareti ve sanayinin temeli olan yünlü kumaşların ihraç edilememesi halinde İngiltere'nin ekonomik bakımdan çökmesi tehlikesini doğuruyordu. Kaldı ki İngiltere'nin kendisi İspanyollarca istila edilme tehlikesiyle yüz yüzeydi. 15. yüzyılda İtalyan devletlerinin 16. yüzyılın ilk yarısında 1. François'un yapmış olduğu gibi bu koşullarda 1. Elizabeth'in 1558-1603 önünde de 2. Philip'in dünya hakimiyeti emellerine set çekebilecek biricik büyük güce yani Osmanlı İmparatorluğu'na başvurmaktan başka bir seçenek yoktu. 1588'de İspanyol armadasının yenilgiye uğramasından önce kraliçenin önündeki tek yol Türklerle ittifaktı ve zaten bunun için gerekli politik dürtü Türkiye ile tekrar bağlantı kurulduğu andan itibaren hazır bulunuyordu. Kaynak Braudel 1972-1 sayfa 625. Nitekim 1580'li yıllarda İspanya Elizabeth ile Sultan arasındaki pazarlığın seyrini kaygıyla izlemekteydi. Daha 1572 tarihinde Fransa kralına hitaben yazılan bir mektupta 2. Selim, İspanya'ya karşı Osmanlı filosunun desteğini sunarken Fransa ve İngiltere ile Felemenk'in hep birlikte İspanya'ya karşı saldırıya geçmesini de öneriyordu. 1575'te Sultan, Osmanlı Devleti nezdine gönderilen ilk İngiliz elçisi William Harborne'a serbestçe gelmesini sağlayacak belgeyi vermişti. Dönemin resmi yazışmalarının ortaya koyduğu gibi 1579-1588 arasında 1. Elizabeth Hep Sultan'ın 2. Filip'in üzerine güçlü bir donanma salıp İspanya kralının İngiltere üzerindeki emellerine ket vuracağı umudu içinde yaşıyor, sultan da bu niyette olduğunu teyit ediyordu. Hatta İstanbul'da sultanı İran'a karşı sürdürülen yıkıcı savaşa son verip İspanya'ya karşı büyük bir donanmayı hazırlamaya teşvik eden bazı Osmanlı ricali vardı. 1550'lerden beri Osmanlılar Batı'nın bütün protestan uluslarını papaya ve putperestlere karşı savaşan Lüterciler genel deyimiyle anıyor ve onları kendi doğal müttefikleri sayıyorlardı. Nitekim Elizabeth'ten de Lüterci kraliçe olarak söz edilmekteydi. Gerçekten de Osmanlı tehdidi 2. Filip'i İspanya kıyılarını korumak amacıyla donanmasının bir bölümünü Akdeniz'de bırakmaya zorluyordu. Sultan İspanya üzerine 300 gemilik bir filo göndereceği konusunda kraliçeye söz vermişti. Ancak sonunda İstanbul'da Habsburglara karşı savaşın Orta Avrupa'da sürdürülmesinden yana olan rical ağır bastı ve İspanya'ya karşı deniz harekatı fikri rafa kaldırıldı. Dipnot. Bunun bir nedeni de gerekli mali kaynakları temin etmenin zorluğuydu. Sayfa 429. İngiliz kapitülasyonları ve ticaretin gelişmesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1553'te Halep'te Anthony Jenkinson adındaki İngiliz'e bahşettiği kişisel seyahat güvencesi söz konusu kişinin dilediği yerde mal yükleyip boşaltmak ve imparatorluğun her köşesinde ticaret yapmak amacıyla Osmanlı limanlarına uğramasına olanak tanıyordu. Ancak bu imtiyaz kapitülasyon sahibi başka bir Batı ulusunun himayesi altında olmak koşuluyla Jenkinson'un şahsına tanınmıştı. Bu gibi bireysel seyahat güvenceleri aslında oldukça yaygın bir uygulamayı simgelemekle birlikte kapsamlı bir kapitülasyon olarak yorumlanamaz. İngilizler ilk kapitülasyonlarını edininceye kadar Fransız bayrağının koruması altında ticari faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Aslında İngilizlerin Osmanlı yönetimiyle yakınlaşma çabaları 1579'da 3 Londra tacirinin kraliçenin tam desteğiyle giriştiği bir ticaret ortaklığı biçiminde başlamış ve Osmanlı payitahtında derhal olumlu bir yankı uyandırmıştı. İlk elçi William Harborne, kraliçe hükümetinin desteğine sahip olmakla birlikte aslında bu girişimi Levant Kumpanyası kurucuları Edward Osborne ve Richard Staper ile işbirliği halinde örgütleyen bir tacirdi. Nitekim Harborne, İstanbul'a beraberinde kurşun, kalay ve İngiliz kumaşlarından ibaret oldukça büyük bir parti malla gelmiş ve derhal ticarete atılmıştı. Sultan ise kraliçeye himayesi altında Osmanlı topraklarında Fransızlar, Venedikliler ve Polonyalılar nasıl güvenlik ve esenlik içinde gelip ticaret yapıyorlarsa aynen öyle ticaret yapma iznini veriyordu. Dipnot. Bu mektup ilk defa Uzun Çarşılı 1949 sayfa 615'te yayınlanmış olup daha sonra Skilletter 1977'de 6 numaralı belge olarak yeniden basılmıştır. Aynı zamanda Sultan Harborne'un Vezir-i Azam'a yazılı başvurusu üzerine kendisiyle ortaklarına ticaret yapabilmeleri için kişisel seyahat güvencesi de bağışlamıştı. Ancak İngiliz ulusuna ilk gerçek kapitülasyonlar kraliçenin 25 Ekim 1579 tarihli mektubunda resmen sadık dostluk ve şükran sözü verip böyle bir talepte bulunması üzerine tanındı. Kaynak Skilletter 1977 10 numaralı belge. Bütün bunlar kapitülasyon verilmesine ilişkin İslam Osmanlı usullerine uygundu. Osmanlılar ile İngilizler arasındaki çetin pazarlıkları Levant ticaretinde İngilizleri kendi bayrakları altında tutmak isteyen Fransızlar ile İngiliz-Osmanlı ticaretindeki karlı aracılık rollerini yitirmek istemeyen Venediklilerin tezgahladığı entrikalar büsbütün karmaşıklaştırıyordu. Sonunda Osmanlı Sultanı Mayıs 1580'de İngiliz ulusuna tam kapitülasyon imtiyazları tanıdı. Kaynak tam metin için bakınız Skilletter 1977 14 numaralı belge ve sayfa 98-103'teki analizi. Esas olarak 1569 tarihli Fransız kapitülasyonlarını örnek alan bu imtiyazlar sayesinde İngilizler Osmanlı İmparatorluğu sınırları dahilinde Fransızlarla eşit hukuki statü kazanıyorlardı. Hatta diğer ulusların ödediği %5 yerine %3 gibi daha düşük bir gümrük vergisi oranı ile İngilizler imparatorluğun en ziyade müsaadeye mazhar ulusu olup çıkmaktaydılar. Bu %3'lük düşük vergi oranına Fransızlar ancak kapitülasyonlarının 1673'te yenilenmesi sırasında kavuşabileceklerdi. Ancak Osmanlı kanun ve yönetmeliklerine göre limandan limana farklı oranlar söz konusu olabildiğinden daha ilk baştan itibaren yerel Osmanlı temsilcileriyle İngilizler arasında anlaşmazlık eksik olmuyordu. Bakınız sayfa 244-254. Eylül 1581'de kraliçenin imtiyaz beraatıyla Türkiye Kumpanyası (parantez içinde Turkey Company) kuruldu ve artık kapitülasyon güvenceleri altındaki İngiliz tüccar canla başla Türkiye ile ticaret girişimlerine atıldı. Ocak 1592'de Venedik Kumpanyası ve Türkiye Kumpanyası adları altında faaliyet gösteren tacir grupları yeni bir imtiyaz beraatı temelinde Levant Kumpanyası'nda birleştiler. Gerek Osmanlı gerekse Venedik toprakları dahil Doğu Akdeniz'in tamamında İngiliz ticareti bundan böyle Levant Kumpanyası'nın tek elinde olacaktı. 1580'de Halep'te, 1583'te İskenderiye'de, 1589'da Patras'ta ve 1611'de İzmir'de İngiliz konsoloslukları kuruldu. Atina, Selanik ve Akka gibi diğer önemli ticaret merkezlerinde ise İngiliz tüccar Fransız konsoloslarının himayesi altında faaliyet gösteriyordu. İlginçtir ki 1579'da Harborne, ticaret mallarını eskisi gibi İngiliz mallarını Levant pazarlarına akıtan iki geleneksel güzergah yani Almanya, Polonya ve Boğdan'dan (parantez içinde Moldavya'dan) geçen kuzey yolu ile Sakız'da son bulan Akdeniz yolu üzerinden getirmiştir. Harborne'un kendisi Hamburg üzerinden Lviv'e uğramış, orada Polonya kralı Stefan Batory'den İngiliz tüccara himaye sözü veren bir diploma koparmayı başarmıştı. Bu belgede İngiliz tüccarın Polonya'da ticaret yapa geldiğinden söz ediliyordu. Batory 1577'de Bab-ı Ali ile barış yapıp düşmanlarına karşı Osmanlı desteğini kendi yanına çekmiş bulunduğundan İngilizler herhalde Akdeniz'de İspanya tarafından engellenmeleri ihtimaline karşı mallarını bu kara yolundan geçirmeyi tasarlıyorlardı. Harborne, kralla barış anlaşmasını daha yeni imzalamış olan Osmanlı temsilcilerinin de içinde yer aldığı Türk kervanına Lviv'de katıldı. Kervan güzergahı normal olarak Kamaniçe, (parantez içinde Kaminiek veya Kamenets, Hotin, Stefaneşti, Yaş, Tecuci hattını izleyip Tuna'ya iniyor, oradan Silistre, Provadia, Kırk Kilise üzerinden İstanbul'a ulaşıyordu. Harborne, beraberindeki malları İstanbul'da Ankara keçisi tiftiği ve benzeri ürünlerle değiştirmiş, Mart 1579'da Harborne'a bütün kumaş yükünü getiren bir gemi Sakız'a varmıştı. Sonra gemi Harborne'u da alacak ve Girit'ten yüklediği tatlı Yunan şarabının 3000 lira altını olan karşılığını nakit olarak ödeyip İngiltere'ye dönecekti. Yünlü kumaş, kurşun ve kalay satıp ham ipek, ayrıca Venedik egemenliğindeki Yunan adalarından şarap ve kuş üzümü almak İngiliz yakın doğu ticaretinin oturmuş örüntüsü haline gelmekte gecikmeyecektir. Fakat yükselen İngiliz merkantilizmi aslında doğunun olanca zenginliğinin kaynağı olduğuna inanılan Eldorado'ya ulaşmayı hayal ediyordu. Gerçekte İngiltere için hiçbir şey genişleyen yünlü dokuma sanayinin ürünlerini pazarlayabilmekten daha önemli değildi. Osmanlı İmparatorluğu da başlı başına önemli bir pazardı ve ayrıca kumaş ithalatının önemli bir bölümü Galata ve Bursa üzerinden İran ile diğer Asya ülkelerine akıtılıyordu. İngiliz tüccar 1580'de ilk kapitülasyonlarını alır almaz kumaş, kurşun ve kalay yüklerini Levant ürünleriyle özellikle de şarap ve kuş üzümüyle de değiştirmek üzere Ege'de boy gösterdiler. İngiliz yünlü kumaş sanayinde önemli bazı yenilik ve gelişmeler İngiltere ile Osmanlı pazarı arasında dolaysız ticari ilişkilerin kurulmasına denk düştü. 1580 kapitülasyonlarından önce İngilizler Levant'a esas olarak kalay, kurşun ve karziya ihraç ediyorlardı. Kalay ve kurşun Türklerin askeri ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü karşılamaktaydı. 15. yüzyıl Osmanlı kaynaklarında karziya veya Londra kumaşları olarak sözü edilen ürünler İngilizce'de teknik olarak short cloth diye nitelenen ucuz ve kaba yünlülerdi. Flaman zanaat ustalarının İngiltere'ye göç etmesinin yanı sıra 1580 kapitülasyonlarının verilmesinin ardından Levant'tan doğuya özgü boya maddelerinin doğrudan ithal edilir olması da İngiliz yünlü sanayinin renksiz kumaşlarının boyanması ve son işlemlerinin tamamlanmasında Flaman ve İtalyanların aracılığına bağımlılıktan kurtaran can alıcı faktörler arasında sayılır. Bu sayede karziyalardan İngilizce'deki deyimiyle broadcloth türünden boyanmış ince yünlülere geçebilen İngiliz sanayi yakın doğudaki yünlü kumaş ticaretinde Venedik'in yerini aldı. Levant Kumpanyası ilk defa 1598'de 18.031 top karziya ile birlikte 750 top ince yünlü, parantez içinde broadcloth ihraç etti. Ve zamanla ince yünlüler İstanbul, İzmir ve Halep gibi belli başlı yakın doğu pazarlarında tamamen karziyaların yerini aldı. Tablo 74. İngiltere'den Levant'a kaba ve ince yünlü kumaş ihracatı. Pastav olarak. 1598 yılında kaba yünlüler yani karziyalar 18.031 pastav. İnce yünlüler yani broadcloth'lar 750 pastav. 1606'da kaba yünlüler 10.349 pastav. İnce yünlüler 2.276 pastav. 1621 yılında kaba yünlüler 7.500 pastav. İnce yünlüler 2.300 pastav. Bir top ya da pastav genellikle 50 zira ya da 34 metre kumaş içeriyordu. Yeri gelmişken belirtelim ki Macaristan'a ilişkin Osmanlı gümrük defterleri İngiliz ve Karziya türü yünlülerin imparatorluğun bu ücra eyaletinde bile tüketildiğine tanıklık etmektedir. Levant'a yıllık ince yünlü ihracatı 6.000 top olarak tahmin ediliyordu. İngiltere'de yerli ham yünün daha ucuz ve ücretlerin düşük olması nedeniyle İngiliz kumaşları daha ucuza satılabiliyor. Ayrıca rakiplerinin sürekli fiyat arttırmak zorunda kalmasına karşılık İngilizler kendi kumaş fiyatlarını sabit tutabiliyorlardı. İngiliz ihraç ürünleri arasında Osmanlıların şiddetle ihtiyaç duyduğu barut, silah çeşitleri, kalay ve çelik gibi can alıcı önemdeki stratejik mallar da vardı. Yünlü kumaşlardan sonra ikinci sırada yer alan İngiliz kalayı gerek bronz, parantez içinde tunç, top dökümü, gerekse Türkiye'de çok kullanılan bakır kapkacağın kalaylanması açısından çok önemli bir stratejik madendi. Bir protestan ülkesi olarak İngiltere, Papa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na kalay ve kurşun ihracına koyduğu yasağa uymayabiliyordu. Öte yandan daha 1570'li yıllarda İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı ithalatın boya yapımında kullanılan ağaç ürünleri gibi Amerika kökenli ürünleri de içerdiği ilginç bir husus olarak kaydedilmelidir. İngilizlerin Levant'tan yaptığı ithalat ise coğrafi kökenlerine göre başlıca 4 grupta toplanabilen malları kapsıyordu. 1. Anadolu ürünleri yani pamuk, pamuk ipliği, halı ve kilimler ve meşe mazısı. 2. İran ürünleri. Esas olarak da ham ipek. 3. Çoğu Venedik egemenliğindeki Yunan adaları ürünleri yani şarap, zeytinyağı ve kuş üzümü. 4. Hint veya Endonezya ürünleri. Çoğunlukla baharat, ecza ve boyalar. Tipik örnekler olarak tablo 75'te 1588 yılında yakın doğudan İngiltere'ye dönen 5 geminin ithalat hamulesi gösterilmiştir. Tablo 75. 1588'de İngiltere'nin Levant'tan yaptığı ithalat. Libre olarak. Kuru üzüm. Şam'dan. 10.850 libre. Yağ. 6 fıçı. Küçük Hindistan cevizi 44.49.705 libre, çivit 54.120 libre, meşe mazısı 104.500 libre, karabiber 8.380 libre, anason 10.000 libre, tarçın 2.196 libre, tarçın kabuğu 10.100 libre, karanfil 580 libre, zencefil 550 libre, nişadır 856 libre. Mastika 600 libre. Çeşitli baharat 7500 libre dolayında. Fıstık 200 libre. Ham ipek 9133 libre. Pamuk 66500 fustiyan. Kumaş dokumacılığı, yorgancılık ve mum fitili yapımı için. Pamuk ipliği 15840 libre. Keten 700 libre. Pamuklu dokuma 11.590 parça. Türk halısı 13 libre. Sünger 1 çuval. Çiniler 1 sandık. Aynalar parantez içinde Venedik soru işareti 1 sandık. Kaynak Vilan 1955. Sayfa 408-409. Bu malların toplam değeri resmi kayıtlara yaklaşık 16.600 düka altını olarak geçmişti. Garabet adında bir Ermeni, herhalde Rum olan Nikola ve Ahmet 1580'de Sultan adına alım yapmak üzere Londra'ya gelen ilk Osmanlı tacirleriydi. 1580 tarihli ilk İngiliz kapitülasyonları ile 1600'de Doğu Hint Kumpanyası'nın kurulması arasındaki dönemde Levant Kumpanyası, İngilizlerin en önemli ve tek başarılı deniz aşırı girişimi haline geldi. Bir Venedik raporundan öğrendiğimize göre Londra tüccarının yakın doğu cirosu artık yılda en az 250 bin kronu ya da 1 milyon 250 bin şilini buluyordu. 1580'de Francis Drake'in Molucca adalarına varması, John Newbery'nin Osmanlı topraklarından geçip 1581'de Basra Körfezi'ne ve 1583'te Hindistan'a ulaşması üzerine kumpanya, İngilizlerin artık Hindistan'a ulaşma gayesi doğrultusunda faaliyet alanını Levant'ın ötesine Hindistan'a kadar genişlettiğini iddia ediyordu. Öte yandan 1589'da Londra tüccarından bir grup Ümit Burnu üzerinden deniz yoluyla doğrudan Hindistan'a varma girişiminde bulunacak ve onlar 1592'de Doğu Hint adalarına ulaşacaklardır ki bu da Levant ticaretinin önemini kaybetmesi açısından bir başka dönüm noktasını meydana getirecektir. Sonuç olarak 1580-1600 döneminde Levant, Osmanlı kapitülasyonları sayesinde İngilizler için en önemli ticaret bölgesi haline gelmişti. Öyle ki İngiliz merkantilist kapitalizminin yakın doğu piyasasından aldığı ilk hıza çok şey borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Ucuz ve kaliteli İran ham ipeğinin artık Halep ve İzmir'de bolca bulunur olması İngiliz ipekli dokumacılığına ivme kazandırmış ve 17. yüzyıl sonlarında en canlı sanayiden biri haline gelmesini sağlamıştı. Başka bir deyişle daha önce 15. ve 16. yüzyıllarda İtalya ve Fransa'nın sağladığı gelişme şimdi İngiltere için tekrarlanmaktaydı. Bu yeni dönemde İngilizler transit ticaretinde Venedik ile rekabete giriyor, Livorno üzerinden İtalyan ipekli dokuma sanayini kendileri beslemeye başlıyorlardı. İran ipek kervanlarının gecikmesi sonucu zaman zaman patlak veren krizlere rağmen ipek bundan böyle Osmanlı-İngiliz ticaretinin esasını oluşturacaktı. İngilizlerin İran'dan ipek ithalatına duyduğu ilgi daha sonra büyük bir artış gösterdi. Tablo 76. İngiltere'nin Levant'tan ipek ithalatı. 1560'da 11.904 libre, 1621'de 117.740 libre, 1669'da 357.434 libre. İngilizler ipeği daha ucuza alabilmek amacıyla Trabzon üzerinden İran ile doğrudan bağlantı kurmaya da kalkıştılar. Bu haber İran ipeğinin Suriye'deki en büyük müşterisi olan Venedik ile birlikte Ermeni ve Gürcü ipek tüccarını da telaşa düşürdü. Ancak Shirley kardeşlerin Şah'la birlikte çevirdiği entrikaların farkında olan Osmanlı yönetimi İngilizlerin bu projesini yasaklayıverdi. Sayfa 435. Hollandalılar. Daha önce de açıkladığımız gibi Osmanlılar daha 15. yüzyılda gerek Cenovalıların elindeki Sakız Adası gerekse Polonya'nın Lviv kenti üzerinden Flemenk ile ticari ilişki içine girmiş bulunuyorlardı. Osmanlı-Hollanda ilişkilerinin ilk dönemlerinde Don Juan Miguez olarak da bilinen Yusuf, parantez içinde Yasef Nasi, belirleyici bir rol oynadı. Yusuf Nasi, daha İstanbul'a gelip 1. Süleyman ve 2. Selim'in hizmetine girmeden önce Mendes ailesinin Antwerp'teki bankacılık işlerinde faaldi. Nitekim 1569'da Orange Prensi 1. William Nasi'ye gizli bir aracı gönderip Hollanda isyanında 2. Filip'e karşı Osmanlılardan destek aradı. Osmanlı yönetiminin Batı ile ilişkileri konusunda baş danışmanı konumuna yükselen Nasi, sultan üzerinde büyük nüfuz sahibiydi. Fransızların İstanbul'da daimi ikamet büyükelçileri de Hollandalıların başkaldırısı ve destek arayışları hakkında Babali'ye sürekli bilgi veriyordu. Hatta Hollandalılar ile Osmanlılar arasında bir ittifaktan bile söz edilmekteydi. Flandır ile diğer İspanyol eyaletlerindeki Lutercilere hitaben gönderdiği bir mektupta sultan, kendi belirleyecekleri bir tarihte askerle yardımlarına koşmaya söz veriyordu. Herhalde imansız Türklerle işbirliğine gerçekten istekli olmamalarına karşın daha önce İtalyan ve Fransızların yaptığı gibi Hollandalılar da bıçak kemiğe dayandığında sultanın gücünü İspanya'ya karşı bir tehdit olarak kullanmaktan geri durmuyorlardı. Öte yandan Batı'nın yeni yükselen ulusları arasında Habsburglara karşı doğal müttefik arayışı içinde bulunan Osmanlıların onları özendirmeye yönelik açık bir politikaları olduğu kesindi. İşte bu amaçla kapitülasyon bağışlanması bu politikanın bir parçasını oluşturuyordu. Hollandalıların yakın doğu ticaretindeki varlığı 1570'li yıllara dayanmaktaydı.